Ayrım 16.
Leylim nine, leylim nine diye seslenebildiğinde kulaklarının kopup çoğalarak kocaman duyargaçlar olduğunu, karşısındaki aynı zamanda yanındaki ve ardındaki olabilen yumuşakken katılaşan çevreye takılıp kaldıklarını gördü. Yeniden leylim nine, niçin kurtlara verdin kendini diye bağırdığında üstüne basan kalınlığın ayrıştığını, uçuk mavi bir ilk yaz bulutunun yaklaştığını gördü. İyiliğin somutlaşması bir olmaz hastalığın alt edilip yaşamanın yenilenmesi sayılacak dirime benzer bulut, kavrayışla kendisini sarıp kaldırınca baktı ve bunun gerçekten de iyilik olduğunu tanıdı. Alabildiğine açıklık bir yaylada sarı katır tırnaklarıyla sütleyen çiçeklerinin içine uzanmış genç bir kadın vardı. Leylim nine olmadığı halde bir bakıma o olan kadın gözlerinde kirazın uzun ipek kirpikleriyle ağzında bitmeyen bir gülüşle bakmıştı ona. Gülüşünü yanıtlamaya çalışmıştı onun Emine. Ve birden her yana okul avlusu olan açıklıkta buluvermişti kendini. Kuru bir fidanın dibine yanaşıp sinmeye çalışarak, uyumak isterken ne yana dönse göremediği, yine de ardında olduğunu bildiği ılık etli bir canlıyı, belki de bir insanın varlığını seziyordu. Emine diyordu ardındaki. Ses de söz değildi ya duyduğu Emine anlıyordu. Sen çekil ben varım. Niçin ben çekileyim, niçin sen varsın diye soruyordu Emine. Ve sorusunu 100 kere, 1000 kere sayılamayacak kadar çok yakınmalarla, inat arası bir dirençle yineliyordu. Sabah yeni başlayan günle geceki düşünden kalıp süren ürküntüyü atmamıştı. Nice yıllar sonra Emine işkencedeyken sıçrayışla, o beklenmez çağrışımla, çocukluk düşünün eklentisi saydığı karabasanlı sanrı arası şeyi görmüştü. Başını yatırdıkları dizlerden onu araca sokar sokmaz yatırıvermişlerdi. Burnuna çarpan kumaşın kokusundan kendini alamamıştı. Düştüğü sarsıntıyı, korkuyu, öfkeyi, acabaları yıkan bir tanıdıklık duygusu uyanmıştı içinde. Belleğinin sağlamlığı yardımcısıydı. Çeşitli yönlere sık sık dönen aracın gidişindeki düzensizlik ya da biner binmez gözlerini örtmüş olmalarından ötürü yöreyi çözemeyişinin verdiği yabancılığı o koku alt etmişti. Oysa gözleri kapatılmış bir insanın görmeyle öğrendiklerine gözleri kapatılınca en tanıdık yerden de geçirilse duyduğu yabancılık inanılısı gibi değildi. Üstelik pahalı yaşanan semtlerin sessizliği Emine'nin durum, mekan saptamasını daha da güçleştiriyordu. Kurtuluşta oturan arkadaşı Bilge Sümer belki götürülürken iz sürmede güçlük çekmemiş olmalıydı. Pangaltı'ya inildikçe sıklaşan dükkanların susmaz kalabalığı, balıkçıların bıçkın çağrısı, yeşil salatalar, turplar, masalların balıkları, yiğit kalkanlar. Gülecek gibi olmuştu Emine. Bilge Sümer'i de gün ışımadan götürmüşlerdi. Nereden duyacaktı o sesleri? Nasıl tersti gülme tepisi? Sıkıca bağlı gözleriyle bilmediği ama kestirdiği bir yolculuğa çıkarken gülmeye davranmak yakışıksızdı. Kimsesizdi sokaklar. Gün atmamıştı. Kenti yaşar kılan hiçbir devinim yoktu. Gündelik yaşantının kişide ayrıntıları siliveren dikkatsizlikleri diriliyordu içinde. Araçları yönlendiren polisin babacan şişmanlığı, çiçek evlerinde salınan serinlik ne yönde kalmıştı? Kulaklarıyla tanımadığı İstanbul kentini kendi haline bırakmalıydı. Ara sıra yanlarından birkaç araç geçiyor, boşalmış caddelerin hızı açıklığında istediği yere alabildiğine giden araç sürücüsünü düşünüyordu. Sonuçta nereye gittiklerini kanıtlayacak bir ipucu yoktu. Haydar'ı da ayırmışlardı ondan. Başta birlikte gideceklerini sanıyorlardı. Görevlilerden biri, bunlar hem buralarda otururlar hem de solculuk taslarlar. Ulan biz solcu olsak neyse, aldığımız paraya baksanıza demişti. Haydar sabahın yavaşça bölünen alacakaranlığında adama dosdoğru gülmüştü. Bu bir çeşit güçlenme denetimiydi belki de. Haydar'a doğru yaklaşan Emine'nin kolundan çekmişti görevli. Katı aradıklarından bu yana konuşmayan biriydi. Çevresindekiler araştırmanın bütününü ufacık devinmeleriyle yöneten bu adamı titizlikle izliyorlardı baştan beri. Tekerleklerin küçücük engebeleri aşışı bile duyuşunda değerlendiriyordu Emine'nin. Sonunda indirmişlerdi araçtan onu. Sessizlik hala koyu olduğuna göre vakit erkendi. Birden uzaklardan bir fabrikanın düdüğü duyulmuştu. Kısalmaya başlamış günlerin 7-7.30'u. adımlarını güvensiz, acemi atıyordu. Yürüyüşündeki hantallık, ağırlık yanındakileri sıkmış olacak ki kolundan kavrayıp sürmeye başlamışlardı. Merdivenler alçak, sık, ufak adımlarla aşılır, çıkış inişi kolay cinstendi. İlk kez vücudunun ağırlığını duymuştu. Ayakları, kolları, elleri sarkıyor, onları ayrıca taşıyordu. Sanki fazlaydılar Emine'ye. Bu korku muydu yoksa? Bilmediği bir duyguya karşı koymak için alabildiğine dikilmişti. Canlılığını, coşkunluğunu, gençliğini çekip toparlayarak bu aykırı durumu itmek ister gibiydi. Kanın dolaşımı yavaşlıyor, buna karşı yüreği gittikçe hızlanıyordu. Ona değenlerden oluşan iletişim neydi? Kaçınmadan adını koymalıydı artık, bilinçle koymalıydı. Korkuydu bu, etine yapılacaklardan korkuyordu. Çünkü kanayabilen, kırılabilen, acıyı salan, yaşayandı o. Dayanmayla beyni arasındaki alışverişi biliyordu. Görmediği yerin adamları oransız boyutlarla gelişiyorlardı çevresinde. Apartmana girip onların kapılarını vurduklarında durum böyle değildi. Kapıyı açarlarken gevşek, hatta ilgisizdi Emine. Ardında Haydar duruyordu. Aylar var ki bekliyorlardı. Radyolarda, gazetelerde gençlerden arasız söz ediliyordu. Geçerli yayın organlarınca yurtseverliğin katilliğe, haydutluğa dönüştürülen bildirileri, yorumları bambaşkaydı. Yağmurlu bir gün Haydar'a birlikte kalabileceklerini söylemişti. Burası seçkin bir semtti. Saklanmak değil, daha zor bulunmak gerekti. Yeni işkence kurallarını, savunusuzluğu, sindirmeleri duymuyor değillerdi. Koca kentte usançlı ya da ilgili, üzgün ya da acımasız bir şeyler bekleniyordu. Zili duyduklarında bunları, bu arkadan vuruşları epeydir yaşıyorlardı. Sinip de başkası olamazlardı ki, kendileriydiler. Yılların yılların etkisiyle oluşturmuşlar. O suçlayanlar, kaba gücün uygulayıcıları bir gün geleceklerdi. Onlar da açacaklardı kapılarını. Tetikte olan beyinleriydi, vücutları değil. Mahallenin bekçisi öndeydi, bıkkın ve ivecen. "Buradalar, buyurun bey," dedi. Sonra içeri girdiler. Arasız açıyor, kapıyor, didikliyorlardı. Hırslarında acımasız bir bitiverme, somurma isteği yer etmişti. Bu alıp götürülmeden çıkacak sonucu başlarda saçmalıkla tanımlarlarken Emine suskun ve şaşarak izlemeye başlamıştı. Cemşit'in alındığını duyduklarında "Ne yaptı ki çocuk?" diye sormuştu Emine Haydar'a. "Saçmalık bütün bunlar." "Korkarım saçmalık denecek ortamda değiliz." "Neyle suçlamışlar Cemşit'i Haydar?" "Şu sabotajdır deyip çıktıkları iş var ya, Cemşit'i onlardan biri sayıyorlar." "Aa, deli misin? Olur mu hiç? O sıralar Cemşit Tunceli'ye gitmemiş miydi? Bu tam bir sınır tanımamak. Cemşit sabotajcı ha? Daha neler?" "Evet, biz ona devrimin güldürücü başısı demez miydik? Onu ciddiye almazdık demek değil bu. Ne kadar neşelidir, aldırmazdır. Haydar hani bize işkence komedisi dediği oyunu oynamıştı. Sonuna doğru bir kaptırmıştık ki kendimizi. Melek bağırmasaydı gülmekten ölecektik." "Susun yahu, deli misiniz?" diyordu Melek. "Sen yok musun sen Cemşit? Ne malın gözüsün sen? Bizi işkenceye bile güldürecek hale getiriyorsun. Bu senin yaptığın rezilliktir doğrusu." Cemşit de "Yılmaktansa gülmeli Melek bacı. Gülmeli ya, ne olacak?" demişti. 3 gün önce götürmüşler. Arkadaşlar anlattı. Cemşit gelen polislerden birine "Ben seni tanıyorum arkadaş," demiş. "Sen bizi vilayetin önünde karşılayanlardansın. Bildim ki hem nasıl. Biz Vali Ayaz pek çok yobaz diye bağırdığımızda sen polislerin en yamanıydın bilesin. Polistir hoşlanıvermiş, kendini tutamayıp gülmüş Cemşit'e. Deme Haydar, içim sızladı. Ah kardeşim benim." Ali Kerimoğlu oğlu, Dudu'dan doğma Hüseyin Cemşit Kerimoğlu. Doğumu 1947, Tunceli, Hozat. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi. Burslu öğrenci. Her çeşit araç ve gereci ustaca kullanır. Yurttaki arkadaşlarının anlatışıyla siyasi eylemlere katılması 68 öğrenci yürüyüşleriyle hız kazanmıştır. İşçilere gösteriler götüren Seyirlik İşçi Tiyatrosu'nda yer almıştır. Oyunculukta işçileri etkileyen ayrı bir başarıya sahiptir. Dilindeki açılmamış yereldikten, görünüşündeki halktan olma benzerliğindeki baskınlıktan çok yararlanmaktadır. Tiyatro girişimindeki eylemleri salt oyunculuk hevesine indirgenemez. İşçilerle olan kişisel ilişkilerinde de yakın, inandırıcı ve etkindir. Burslu okuduğundan geçimini geçici işlerle rahatlatmaya uğraşır. memleketi Tunceli ile olan bağlantısı sıkça sürmektedir. Babası sorguya alındığında oğullarından Cemşit ile büyüğü Abu Sef'in para göndererek aileye yardımcı olduklarını söylemiştir. Abu Sef Almanya'da ağır beton kalıpçılığında işçidir, sendikalı değildir. İlkokul 2'den ayrılmadır. Oğulları için daha diyeceği olmadığını söyleyen Ali Kerimoğlu giderken, "Yaramaz bir şey yok ki efendi ağa, biz köylüyüz, aklımız ermez," demiştir. Cemşit Kerimoğlu'nun bu ek paraları nasıl kazandığı ilginçtir, sorulması gerekiyor. Cemşit'in becerisi sonsuz elleri, bu ellerin makineye açılıp çözülüp bağlanacak her şeye, otomobil motorlarından teyplere, radyolara geçiveren şaşılası ustalığı. "Bu Japonlar Amerikalılara toz attıracak çocuklar," derken Cemşit'in sarımsı esmer yanakları açık gülüşüyle dolar. Gözlerinin koyuluğunda ağı veren bakış yakın, ısıtıcıdır. Transistör çağına onlar el koydu gitti, bilesiniz arkadaşlar. Transistör var, bir de cipler denip durulacak bir an. İnanın aya gitme işinin daha da üstesinde bir mikro buluş bu. "Yok be Cemşit, yapma ağam. Kapitalistleri övme bize babam, övme." "Öyle, bu adamın gözünü makine bürümüş. İşte bir revizyonist karşınızda. Oha, hele durun bakayım cahiller, mollalar." Cemşit alabildiğine gülmektedir. "Makine dedin mi oğlum, ben ötesine geçerim işin, tınmam. Geçenlerde bizim fakülteden bir oğlanın, hani şu Lozan'dan alınma lise kağıtlılardan. Hangi kağıtmış o, soyluluk kağıdı mı? Durun yahu konuşalım, bitersiniz oğlum, bir anlatayım. Onun müzik dolabı bozulmuş, profesyonel bir alıcı. Ah göreydiniz, onarımlar başarılı olmamış. Dolap sönüp kalmış, içi buyar insanın. Beni söylemiş arkadaşlar, hayır demedim. Çocuk ürkerek yanaştı. Belli ki makine gitti gider. Canım bir de bu elin yabanı baksın diyor. Melek atılıyor öteden. Sarışın başı, çimen yeşili gözleriyle Cemşit'i yerecek bir şey bulmanın sevincinde. Gördün mü Cemşit Bey evlerini onların? Herifçi oğulları çekme bahçe yaptırmışlar üst kata. Ne o efendim, anaları boğazı kesintisiz görmeyi pek severmiş. Anaları da seramik pişirir bunların. Sonra sergi açar. Çağrılılar da ne çok bilirler ah. Vinci'den tutun da Henry Moore'daki boyut mekan ilişkisine değin çırpıştıracak lafları vardır. Gio Cametti bir orijinali olansa Hermitage'de görmenin, gezmenin ortodoks ikonları için gerektiğini söyler. O ikonlar ki der, eşsiz Rolton sanatında etkisi açıktır. Ya Modigliani, hanımefendi siz onun kadınları gibisiniz. Ah Amedeo Modigliani, bir günahkar azizi. O zaten Amedeo adıyla da sanki bu belirleniyor. Foto muhabirleri sanatçı kadının güzelliği ile yaşı arasındaki çelişkiyi yeniden düşünürler. Para der biri, para kardeşim, piposunu soluklar. Sonra gazeteler yazar. Sonra karı kasım kasım kasılır. Bu pek ince bir kasılmadır. O seramik fırınlarının en gelişmişi kaça satın alınır bilseniz. Saçlarını Pakistan şallarıyla sarar. Ameliyatla yeni çektirdiği yüzünde plastik gerilmeleri zorlamadan eklediği gülüşüyle konuklarını hayran eder çamurlara bulanırken. Anadolu'nun kavruk yüzlerini işler, yoğurur sağlam killere. Bu uğurda uykusuz bile kalır. Ertesi gün öğle uykusuna yatacağını bilerek. "Baktın mı sıcak yuvalarına Cemşitciğim? Yuvam yuvam, tatlı yuvam, yazıyor muydu? Madem gitmeyi kabul etmişsin oraya, hayranlığa da kaptırmışsındır kendini. O karı çıkıp karşılayıcılık yaptı mı, ağırladı mı? Anadolu mitolojisinden insanın bakmaya kıyamadığı denli güzelliklere sahip o bereketli tanrılar toprağından bahsetti mi sana? Eski Yunan'ı, Frigya'yı, Herodot'u andı mı? Yaralanırsın kuşkusuz, sık sık gitmelisin. Demek bakmadın çevrene." "Yo, bakmadım," der Cemşit. Melek ortalara atıldığında Cemşit ürkü verir, daha da çocuklaşır yüzü, dişlerinin akı örtülür. "Nasıl bakmazmışsın?" diye üsteler Melek. Yanaklarının porselen düzlüğündeki pembeleşme genişler. Oğlanın babasının gümüş suyundaki yeni yaptıracağı iş hanının proje yarışması nasıl uğraştırdı sizin profları? Ve barok müzikçi yüksek mimarlarınızı, ki onların Anadolu'yu algılamaları güzelim doğal kolonlarıyla Ürgüp'ün apaklığından kalma bir izlenimdir. İşleri biçimlerle. Onlar insanı değil de renkleri, yapıları insandan yalıtıp görebilirler anca. Sivil mimari diye geliştirdiklerinde ne Sinan'ın görkemli olgun yalınlığı ne de halkın yaşamayla edindiği yıllanmış deney doğruluğu vardır. Cemşit tutkunluğunu bütünüyle açığa vuran kadife yumuşaklığında bir bakışla takılır kalır meleğin yüzüne. Az konuşan, bu yüzden de düşünen adam diye ad taktıkları Nedim söze atılır. Bırakalım da Cemşit konuşsuna. Melek hem nereden biliyorsun o eşsiz Babil bahçelerini, o eve gittin mi ki? Meleğin aklına parça parça kızıllar genişler, öfkesi gözlerinin yeşilini yosunlatır. Güzel elleriyle saçlarını çekiştirir, dudaklarını yemeye başladığında. Nedim kısık gülüşünü koy vermeden bakışlarıyla alır meleği, ağır sesiyle dostça dönüp, anlatsana Cemşit, makinenin nesi varmış? Cemşit meleğe takılmışlığını zorla toplayıp, oda mı, salon mu ne, kapısız, bölüntüsüz büyük açıklığın duvarını boydan boya kaplamıştı müzik aygıtı, müzik bilgisayarı da diyebiliriz. Atma, senin makine anlatmalarını biliriz biz arkadaş. Bu kez karışan Seyhan, bir allayıp pullarsın ki deme gitsin, makinelere can katıp konuşturmaktan öteye bile geçersin. Susun çocuklar, konuşsun yahu. Nedim yine gülmeyle azarlama arasındadır. Anlat. Susun ki anlatsın. Devrimin güldürücü başısının alaya almadığı ikinci konuda, ki birinci konu Mao'dur, yeniden dinleyenler beri gelsin. Sıkılanların bilet parası geri veriliyor. Gönül almak için üste bir de Coca-Cola veriyor müessese. Kapağından köşk, han, hamam, araba, rütbe çıkıyor. Melek bozgunu anlatmıştır. Nedim'e şöyle bakıveriyor gözleri bağışlamasız. Dudağının derisi yarılmış, kan küçük bir yakut gibi tortop. Oğlum, onun muhiti ayrı, gümüş suyundan. Gümüş suyu değil de daha Ayaspaşa'dan bir Kürt. Arkadaşlar, burjuvalara benzemeyin, dinlemesini de öğrenin. Cemşit makinenin her parçasını bildiği adlarıyla değil de coşkunluğunu taşıyabilecek ayrı sözcüklerle bezeyip anlatırken bütün vücuduyla kıvranırdı. Dinleyenler konuyu hiç bilmeseler de mutluluk dolu o anlatıma kapılıp giderlerdi. Elledim ki arkadaş, iletim telleri genleşmiş. Şöyle aldım. Bana bakıyorlar. Düşünün, makineyi, makinenin yüreğini tanımaya çalışıyorum. Onlar da beni. Kimdir bu diyorlar. Başarabilir mi acaba? Geceyi bulmuşuz sonunda. Hadi dedim çocuğa, ilk plağı koymayı sana bırakıyorum. Bu akıllı yaratık açılışa hazır. Çocuk da nazik biliyorsunuz. Sağ olsun Cemşit dedi. Bunca gelenler, ustalar, amatörler böylesine küçücük ama çok önemli bir noktadaki bozukluğu nasıl çıkaramadılar? Onlar makineleri sevmiyorlar efendi dedim. Bense bayılıyorum, bitiyorum, işte o kadar. Dinle bak dedim. Tunceli'deyken 12 yaşlarımda sokakta bir akü bulmuştum. Eh, keyfimi göreydin. Çıldırmıştım sevincimden. Akü nedir ki, değil mi arkadaşım? Bildiğin somurtkan, girdisi çıktısı örtük bir kitle. Ben onunla araç kavramlarım geliştikçe trenden başlayıp bir denizaltı, bir otomobil, bir uçak, bir uçak savar oyuncağı yaşamıştım yıllar yılı. Anam bir gün bu kokuyor hele oğul at gitsin deyiverdi. Bir üzülmüştüm anlatamam. Oysa anamın kokuyor dediğinde makinelere, makine yağlarına özgü maddenin güzelim kokusu yitip gitmişti bile. İşte ben makineyle böyle göbek bağı taşıyorum. İşe girişirken onu geliştirip kurup çalıştıran insanlardır bu seslenişim. Çocuk bana baka kalmıştı sonra. Sizde şöyle türkü mürkü varsa demiştim. Yoksa Mozart'ı da severim. Parlak, mutlu yolunda gelir bana Mozart. Ruhi suda var demişti. Dinlemiştik. Paranı iyi ödedi mi bakalım? Sesteki suçlayışı atlıyor Cemşit. Meleğin yargılayan yüzüne yönelmiş gülüşü. Gözlerinin kahverengisi açılıyor. Evet, hem de bir Mozart plağı armağan etti. Yalnız çalacak yer yok. Sonra, o günden beri müzik aygıtı bir arıza yapmadı sanıyorum. Aldığımı hak ettim. Sonra diye girişirken daha ne yaptın orada demek istemiştik. Kalktım, çocuk kalmamı, onlarla birlikte yemek yememi istemişti. Makine bitince yadırgadım orayı. Seninle bir gün Turan Emeksiz lokantasında yemek yiyebilir miyiz diye söz aldı benden. Ben de evet olur dedim. Kabarmayın bakalım. Kötü bir insan değil. Tutkulu bir müziksever aslında. Peki niçin mühendis oluyormuş? Herkes bizcileyin işinin sevdalısı olmaz. Ben makine fakültesine giderken kocaman dişlileriyle, arası sızıyla, çeliğinin savkıyla, civatalarının yerli yerinde sıkıca duruşuyla beni bekleyen bir ders yeri düşlüyordum. Ve durun hele arkadaş, bir tulum giyelim deyip koşuşturuyordum o dershaneye. Sayısız gerecin yetmediğine karar verir vermez kalemi alıyordum elime. Makinelere yeni aşama yolları arayacağım, binlerce formülün matematikteki sonsuz uyumu beynime bayram ettiriyordu. Evrenin avuçlarımda olduğunu duyuyordum. Hala da duyuyorum. Anadolu liselerinin yoksul, kullanılmayan fizik laboratuvarlarından edindiğim yetersizlik duygularım İstanbul'a varınca efendi daha amansızlaştı. Neyse yılgınlığımı yendim. Cemşit oğlum dedim kendi kendime. Burada arkadaşlar elektriği doğduğunda kullanmaya başlıyor. Sense makine cahilisin. Bil, öğren. Buraya gelebildin ya, daha doğrusu dişini tırnağına takarak köylülükten okumuşluğa geçebildin ya. Milyonlarda bir olsan da bu yurdunda önemlidir. Sizlerden çok çalışmak zorundayım. Olanaklarınız geniş sizin. Biz her şeyi tek başına sırtlanamayız. Yo, yakınmıyorum. Sayılarımız o kadar çok ki biz ne olursa olsun makine demişsek. Peki sen Melek Hanım niye iktisat okuyorsun? Eşsiz güzellikte resimler çizdiğin halde. Nedim'in işaret parmağı havada. Resme inanmıyorum Nedim. Halkıma resim yoluyla varamam. Nedim keskin bir devinimle Meleğe uzanıyor. Sen varsın ya sen. Neredeyse aptal diyeceğim geliyor sana. Oysa değilsin biliyorum. Aldığın özel bir yarayı kanırtmaktan hoşlanıyorsun. Söylediklerinle halkımızın güzelliklerden, zekadan uzak olduğunu savunduğunu anlamıyor musun? Senin benzerin çok arkadaşlarımız var. Halk hep kabalıktan anlar demeye getireceksiniz neredeyse işi. Bu bakışın faşist bir düşünceyi içerdiğini bile seçemeyecek denli genç bir aydın çabukçuluğudur. Ve bizler gibi salt 947'lerde doğmuş olanlarca söylenseydi neyse. Oysa epeyce eksikliğe sahiptir. Bilirsin Melek, bu sapmaları örtmek, devrimci göstermek korkunç vakit kaybına neden oluyor. Meleğin dayandığı yer boşalıyor. Gün avluya döndükçe başından altın tozları saçılıyor sanki. Beli ince, bacakları gergin, çocuksu, cinsiyetsiz. Bunu daha da belirginleştiren ince yünden çoraplar giyer. Eteklerine saçılmış mürekkep lekeleri ona üniversiteli değil de bir liseli görünümü katıyor. Melek sessiz, birden Atakan atılıyor. Sen düşünen adam Nedim, diyor. Türkiye'nin, dünyanın epeydir sloganlarla idare edildiğini bilmiyor musun? Meleğe çıkışman yersiz. Senin de sanırım yerin felsefe olmalıydı. İktisatta ne işin var? Nedim ağır ağır dönüyor Atakan'a. Arkadaşının kumral, aydınlık, uyumlu yüzüne değil de süveterine dikiyor gözlerini. Muhayir yünün değme, dokunma isteği veren yumuşaklığı dik bir yakayla sakallarına değin uzanıyor Atakan'ın. Gür parlak sakalların çevrelediği yüzde, şaşılası uzunlukta kız kirpikleriyle çizilmiş sarı ela gözler var. Durun hele diyor Nedim. Tartışma bir varlıklının oğluyla onun arkadaşımıza ödediği paradan çıktı sanırım. Ve bu parayı alan da Cemşit. Demek istiyoruz ki ben değil tabii. Cemşit oraya gitmeyecek ve o parayı almayacaktı. Unutmayın ki bu düzende sizlerin idealize ettiğiniz biçimde kimse para kazanmaz arkadaş. Dikkat, sizinki tam kent soylu düşlemesi. Şaşırası yanı yok bence. Şimdi gelelim Atakan'ın beni felsefeye sokmasına. İktisatta felsefe olmadığını söylemek sanırım senin bulduğun yeni bir slogan kolaylığı olsa gerek Atakan'cığım. Sloganlar çok rahat ettiricidir arkadaşım. Fazlaca rahatı düşmekse bilmem seçkin bir devrimciye yakışır nitelik midir?